Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 91.
Ne düşünüyorsun? Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Beni uğurlama, bunu hak etmiyorum. Yalnızca mutsuzum ben. Benim kadar mutsuz kimse yoktur, dedi. Sonra arkasını dönerek ağlamaya başladı. Anna gittikten sonra deli duasını yaptı ve yatağa yattı. Konuşurlarken bütün ruhuyla Anna'ya acımıştı. Şimdi elinde olmadan aklı evine, çocuklarına gidiyor, onları apayrı bir güzellikle sarıyordu. Bu küçük dünyasının onun için ne kadar sevgili ve değerli olduğunu hiç bu kadar fazla hissetmemişti. Hiçbir şeyin onu uzak tutamayacağını ve hemen ertesi gün kesinlikle oraya dönmeye karar verdi. Anna dairesine dönünce bir bardak aldı, içine ana maddesi morfin olan şuruptan birkaç damla damlattı, içtikten sonra birkaç saniye kımıldamadan durdu. Sakinleşince rahatça yatak odasına geçti. Anna içeri girer girmez Vronski ona dikkatle baktı. Uzun zaman kaldığı dönemin odasında neler konuştuklarını anlamak istermişçesine Anna'nın yüz çizgilerini inceledi. Ama Anna hiçbir şeyi belli etmiyordu. Vronski yalnızca her zaman etkisinde kaldığı o zarifliğin çekiciliğini ve gücünü, Anna'nın iyi tanıdığı güzelliğinin bilincini gördü. Ona soru sormak istemiyor, konuşacağını umuyordu. Ama şunu söyledi yalnızca. Dolly'den hoşlandığına sevindim. Onu uzun zamandır tanıyorum. Çok iyi bir kadın. Me exasivenum tevrater. Yine de gelişine sevindim. Anna'nın elini tutup sorarcasına yüzüne baktı. Anna bu bakışı başka türlü anladı ve ona gülümsedi. Ev sahiplerinin üstelemelerine karşılık Darya Alexandrovna ertesi sabah yolculuk hazırlıklarını yaptı. Yıpranmış bir kaftan giymiş, başında posta arabacılarının giydiğine benzer şapkasıyla Levin'in arabacısı kararlı ve asık bir yüzle atları birbirine uymayan, çamurlukları onarılmış eski arabayı üstü kapalı çakıl döşenmiş merdivenin önüne getirdi. Darya Alexandrovna, Prenses Varvara ve öteki beylerle soğukça vedalaştı. Birlikte geçirdikleri bu bir gün onlara birbirleri için yaratılmadıklarını ve ayrılmalarının daha iyi olacağını açıkça göstermişti. Yalnız Anna üzgündü. Dolly gidince onun ruhunda kımıldattığı duyguları uyandırmak için bir daha kimsenin gelmeyeceğini biliyordu. Kuşkusuz bunlara dokunmak ona acı veriyordu ama bu duyguların onun ruhunun en güzel bölümü olduğunu ve sürdürdüğü bu yaşamın yakında onları tümüyle boğacağını biliyordu. Dolly kendini tarlalarda bulunca hoş bir rahatlık duydu. Hizmetçilerin Vronsky'nin evi konusunda neler düşündüğünü öğrenmek istiyordu. Tam onlara bunu soracakken arabacı Philip kendiliğinden anlatmaya başladı. Bunlar zengin ya, ancak 3 ölçek gülaf verdiler. Atlar yulafı son tanesine dek yediler. 3 ölçek. Hiç. Tarımlık. Bugün yulafın ölçeği 45 kapik. Bizde konuklar geldiği zaman atlara yiyebildikleri kadar yulaf verilir. Kahya arabacıyı destekledi. Eli sıkı bir bey o, dedi. Ya atlar, atları nasıl buldun? Atlar güzeldi, yiyecek de iyiydi. Ama bilmem sizleri oldu mu Darya Alexandrovna? Ben sıkıldım, dedi. İçten ve güzel yüzünü ona doğru çevirerek. Ben de sıkıldım. Bu akşam varır mıyız dersin? Varmamız gerek. Darya Alexandrovna herkesi sağlıklı ve neşeli bulunca büyük bir heyecanla gezisini anlattı. Onu çok iyi karşıladıklarından, oradaki lüksten, Vronski'nin ev döşeme zevkinden uzun uzun övgüyle söz etti. Kimseye en küçük bir eleştiri hakkı tanımadı. Onların elinde hissettiği o anlayamadığı tedirginliği çoktan unutup büyük bir içtenlikle ne kadar iyi ve cana yakın insanlar olduklarını anlamak için Anna ile Vronski'yi tanımak gerekir diyordu. Onları şimdi daha iyi tanıyorum. Anna ve Vronski yaz sonunu ve sonbaharın bir bölümünü boşanmak ve durumlarını düzeltmek için hiçbir değişimde bulunmadan köyde geçirdiler. Her ikisi de evlerinde kalmaya karar vermişlerdi ama özellikle konukları gittikten sonra aynı biçimde yaşamaya daha fazla dayanamayacaklarını, bunu değiştirmeleri gerektiğini hissediyorlardı. Görünüşte isteyebilecekleri her şeyleri vardı. Zengin ve sağlıklıydılar. Bir çocukları vardı ve işlerinden hoşlanıyorlardı. Hiç dostu, konukları olmayan Anna çalışıyor, bazen roman, bazen de moda olan ciddi kitaplar okuyordu. Aldığı bütün yabancı dergi ve gazetelerde söze edilen yapıtların tümünü getirtiyor, yalnızca yalnızlık yüzünden gelişen özel bir ilgiyle tümünü okuyor, bir daha okuyordu. Ayrıca Vronsky'yi ilgilendiren konuların hiçbirine kayıtsız kalamıyor, onları okuduğu kitaplardan ve özel dergilerden öğreniyordu. Öyle ki Vronski zaman zaman tarımla, mimarlıkla, hatta besicilikle ya da sporla ilgili bir sorunu ona danışıyordu. Onun bilgisine, benliğine hayrandı. İlk zamanlarda ona karşı kuşkucu davranmış, doğruluklarını kanıtlamasını istemişti. Ama Anna onun istediği şeyi kitaplarda buluyor ve gösteriyordu. Anna hastanenin yapılışıyla da ilgileniyordu. İşe yardım ediyor, kişisel düşüncelerini anlatıyordu. Bununla birlikte en önemli başarısı kendini gösterdiği özendi. Vronsky'nin kendisine değer verdiğini biliyor ve onun kendisi için vazgeçtiği her şeyin yerini doldurmaya çalışıyordu. Öte yandan Vronsky de Anna'nın yaşamının tek amacı haline geldiğini, onun tek kaygısının Anna'nın hoşuna gitmek ve kendini her şeyiyle ona vermekten başka bir şey olmadığını görerek seviniyordu. Bununla birlikte tutsak edilmek istendiği bu aşk ağında sıkılıyordu Vronsky. Zaman geçtikçe tutsaklığın kendisini sıktığını hissediyordu. Bundan kurtulmak istemiyordu elbet ama biraz özgürlük yolunu elinde tutmak istiyordu. Kendini özgür hissetme isteği gittikçe artmasaydı, bir toplantıya ya da yarışlara gitmek için kente gitmesi gereken her zamanda karşılaşmak zorunda kaldığı tatsız sahneler olmasaydı, Vronsky'nin mutluluğu eksiksiz olacaktı. Kendini sığınadığı Rus aristokrasisinin gücünü oluşturan büyük toprak sahibi rolü hoşuna gitmekle kalmamış, 6 aylık bir denemeden sonra bundan gittikçe daha çok zevk almaya başlamıştı. İşletmesi de çok iyi yürüyordu. Hastane için, makineler için, İsviçre'den getirdiği inekler ve daha pek çok şey için çılgınca paralar harcamış olmasına karşılık serveti azalmıyor, artıyordu. Gelirler korunun odununun buğdayın satışı, çiftlik kirası söz konusu olduğunda Vronsky bir kaya gibi sertleşiyor ve ancak iyi bir fiyata razı oluyordu. Malikanelerinin ve öteki şeylerin yönetiminde de en sağlam ve en güvenceli kurallara uyuyor, son derece tutumlu davranıyordu. Hesapları abartarak kendine çıkar sağlamaya çalışan Alman'ın bütün kurnazlığına ve becerikliliğine karşılık Vronsky daha az bir harcamayla aynı sonuçların elde edilebileceğini görmüştü ve aksini kabul etmiyordu. Kahya'nın sözünü dinliyor, ona sorular soruyor, getirtilmesini ya da yaptırılmasını önerdiği şeyin Rusya'da pek bilinmeyen, hayranlık uyandırabilecek bir şey olduğuna inanırsa ancak o zaman dediklerine kabule yanaşıyordu. Ayrıca Vronsky ancak çok parası olduğu zaman harcamalara girişiyordu. İşe girmeden önce de her şeyi ayrıntılarıyla hesaplıyor ve harcanan paranın en iyi şekilde kullanılması için diretiyordu. Bu tedbirli davranışı sayesinde servetini azaltma tehlikesini göze almıyor, tersine onu çoğaltıyordu. Kasım ayında Vronsky'nin, Svijalski'nin, Oblonski'nin, Koznişev'in topraklarının ve Lenin'in de biraz toprağının bulunduğu Kaşin eyaletinde soylu yöneticilerin seçimi yapılacaktı. Katılan bazı kişiler yüzünden bu seçimler herkesin ilgisini çekiyordu. Seçimlerden çok söz ediliyor, Moskova'da, Petersburg'da yaşayanlar, hatta yurt dışındakiler, genellikle bu seçimlerle hiç ilgilenmemiş olanlar bu kez buraya gelmeye hazırlanıyorlardı. Vronsky'ye bu seçime katılacağını çok önceden Svijalski'ye söz vermişti. Belirtilen günden az önce Vozdivijanskoye'ye sık sık gelen Svijalski, Vronsky'yi almaya geldi. O günden bir gün önce bu yolculuk yüzünden Anna ile Vronsky arasında neredeyse bir kavga çıkacaktı. Sonbahardaydılar. Köyde özellikle hüzünlü oluyordu bu mevsim. Kendini kavgaya hazırlayan Vronsky soğuk ve kesin bir tavırla gelip köye gideceğini söylemişti. Anna'nın haberi çok sakin karşıladığını, yalnızca ne zaman döneceğini sorduğunu görünce çok şaşırdı. Bu sakinliğin nedenini anlayamadan dikkatle ona baktı. Anna yalnız gülümsedi Vronsky'ye. Vronsky onun böyle tümüyle içine kapanma yeteneğini iyi bilirdi. Özellikle de kendisinden bir şeyler gizlediği zamanlar böyle yapardı. Ama bir tatsızlık çıkmasını istemediğinden bu yapmacıklı sessizliğinin içten olduğunu inanıyormuş gibi yaptı. Canın sıkılmaz umarım dedi Vronsky. Öyle olacağını sanıyorum diye yanıt verdi Anna. Dün Gutier'den bir sandık kitap geldi. Hayır, canım sıkılmaz. Takınmak istediği yeni bir tavır bu. Daha iyi diye düşündü Vronsky. Başka bir açıklama yapmadan gitti. İlişkilerinin başından bu yana ilk kez birbirlerine açıklama yapmadan ayrılıyorlardı. Vronsky bir yandan kızıyor, öte yandan da bunun daha iyi olduğunu düşünüyordu. Başlangıçta şimdiki gibi gizli, belirsiz düşüncelere saplanacaktır dedi kendi kendine. Daha sonra buna alışacak. Yine de ona her şeyimi feda edebilirim, bağımsızlığım dışında. Lenin Eylül ayında Kitty'nin doğumu için Moskova'ya yerleşti. Bir aydır burada tembel bir yaşam sürüyordu. Kaşın eyaletinde toprakları bulunan ve seçimlerde faal bir görev alan Sergey Ivanovich, Svezniyevsk ilçesinden oy kullanacak olan kardeşini birlikte gitmelerini söyledi. Ayrıca Lenin'in yurt dışında yaşayan kız kardeşinin Kaşın eyaletindeki topraklarının vesayeti işini ayarlaması gerekiyordu. Ama yine de düşünüyordu gidip gitmemeyi. Onun Moskova'da sıkıldığını gören Kitty gitmesi için onu zorladı ve kocasının haberi olmadan ona 80 rubleye mal olan bir soylu giysisi yaptırdı. Giysi için ödenen bu para sorunu çözdü. Lenin Kaşın'a gitti. 6 gündür oradaydı. Her gün uğraşmasına karşın kız kardeşinin işleri ilerlemiyordu. Bütün yönetici soylular yalnızca seçimle ilgileniyorlardı. Sıradan bir vesayet işini sonuçlandırmak bile olanaksızdı. Para sorunu da aynı şekilde engelleniyordu. Sonunda uzun formalitelerden sonra para Lenin'in emrine verildi. Ama dünyanın en kibar insanı olan noter, başkanın imzası gerektiğinden senedi veremiyordu. O da toplantıdaydı. Bütün bu koşuşturmalar, ona yardım etmek isteyen bu dürüst insanlarla konuşmalar hiçbir sonuç vermiyor ve Lenin'in gözünde insanın düş görürken boşu boşuna koşturup da sonunda tökezleyerek yere düşmesini andırıyordu. Onu sıkıntıdan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve bütün bildiklerini kullanmaya çalışıyor görünen iyi yürekli hukuk danışmanıyla konuşurken sık sık buna benzer şeyler duyuyordu. Şöyle yapmayı deneyin, şuraya gidin, buraya gidin diyor, çıkacak engelleri aşmaya yarayacak tasarılar hazırlıyordu. Ama hemen ardından şunu ekliyordu. Bu işin olması kesinlikle olanaksız. Ama yine de deneyim. Lenin dinliyor, girişimlerde bulunuyor, bazı insanları görüyordu. Tümü de iyi ve sevimli insanlardı. Ama engelin birini aşınca karşılarına yeni bir engel çıkıyordu. Lenin'i en çok kızdıran, kime karşı mücadele ettiğini ve işlerini yoluna koymasını geciktirmenin kimin işine yaradığını anlayamamasıydı. Hiç kimse, hatta hukuk danışmanı bile bilmiyordu bunu. Eğer tren istasyonlarında bilet almak için kuyruğa girmeden yanaşamayacağını anladığı gibi bunu da anlamış olsaydı hiç üzülmeyecek, canı sıkılmayacaktı. Ama hiç kimse işinde rastladığı engellerin nedenini ona açıklayamıyordu. Evlilik yine de Lenin'i daha sabırlı yapmıştı. Bütün bu düzenlerin nedenini anlayamıyorsa bile kendi kendine bir şey bilmediğini, bu yüzden yargıya varamayacağını, her şeyin böyle olması gerektiğini söylüyor ve sakin olmaya çalışıyordu. Aynı sabrı seçim konusunda da uyguluyordu. Tartışmamaya özen gösteriyor ama elinden geldiği kadar saygı duyduğu bunca namuslu ve yürekli insanı coşturan işi anlamaya çalışıyordu. Evlendiğinden beri eskiden ona değersiz ve önemsiz görünen pek çok şeyin yaşamın ciddi yanları olduğunu anlamıştı ve bu yüzden de kendini seçimlerle ilgili olabilecek yönleri aramaya zorunlu hissediyordu. Sergey Ivanoviç, yeni oylamaya getirilmek istenen değişikliklerin kapsamı ve anlamını ona açıklarken hiçbir şeyi ihmal etmedi. İl Yönetim Başkanlığı, yasaya göre pek çok önemli kuruluşu, vesayet kurumunu, Lenin'in şu anda ilgilendiği, bankayı, soyluluk kurumunu, ilk ve orta eğitimi elinde tutuyordu. Belediye meclisleri de onun elinde, Snetkov'un başkanlığındaydı. Snetkov, hatırı sayılır bir serveti har vurup harman sorulmuştu. İşinde namuslu ve dürüsttü ama yeni çağın gereksinimlerini anlamaktan uzaktı. Hangi sorunda olursa olsun hep soylulardan yana oluyor ve ilk öğretiminin yaygınlaştırılmasına karşı olduğunu belirtiyordu. Çok önemli olması gereken belediye meclislerine bir sınıf niteliği veriyordu. Onun yerine yeni düşüncelere açık, işleri bilen ve belediye meclisine üye olarak kaldıkları sürece soyluların elde edebileceği özel yönetim esaslarını ellerinden alabilecek birini koymak gerekiyordu. Her işte önde giden zengin Kaşin eyaleti burada yoğunlaştırılmış güçlerin iyi kullanılabilmesi durumunda Rusya'nın öteki eyaletlerinin tümüne örnek olabilirdi. Bu yüzden de yeni seçimler çok ilgi uyandırıyordu. Snetkov'un yerine Svijalski'yi ya da daha iyisi eskiden profesör olan Sergey Ivanoviç'in yakın dostu değerli insan Nevedovski'yi seçirmeyi öneriyorlardı. Toplantıyı eyalet valisi açtı. Söylevinde soyluları adaylarını seçerken yan tutarak değil, yalnızca halkın ve devletin iyiliğini göz önünde tutarak oy vermeye çağırdı. Kaşın soylularının her zamanki gibi görevlerine bağlı kalacaklarını ve imparatorun yüce güvenine layık olduklarını göstereceklerini umduğunu belirtti. Vali söylemini bitirdikten sonra salondan ayrıldı. Soylular da gürültüyle, çabuk çabuk, hatta heyecanla valinin ardından gittiler. Vali paltosunu giyerken ve bir yandan da soyluların başkanıyla dostça konuşurken çevresini aldılar. Her şeyi duymak, hiçbir şeyi kaçırmamak isteyen Lenin de kalabalığın arasındaydı. Valinin şu sözlerini duydu. "Lütfen Maria Ivanovna'ya söyleyin. Karım onun kimsesizler yurduna gitmesine çok üzülüyor." bütün soylular neşeyle kürklerini giyerek katedrale gittiler. Levin ve ötekiler orada papazın sözlerini inelediler ve valinin umutları doğrultusunda hareket edecekleri konusunda en görkemli andı içtiler. Dinsel törenler Levin'i her zaman etkiliyordu. Haçı öperim sözleri söylenirken yaşlısıyla, genciyle bütün o insan kalabalığının aynı sözleri inelediğini gördü, büyük bir heyecan duydu.
Ayrım sonu.